8. ayrım. Bedri'nin önlenemeyen yükselişi. Topal Necmi ve Bedri genel haftan yararlanıp çıktıklarında Bedri karşılamaya gelenleri görünce şaşkınlıktan ölüyordu neredeyse. 4 tane lüks Mercedes, 2 son model BMW ve davul zurna eşliğinde halay çeken insanlar. Yalnız Bedri değil, annesi ve kız kardeşi Pembe de hayretler içinde baktılar kesilen kurbanlara, akan kanlara. Bedri'ye Mercedes'in birini tahsis etti Topal Necmi. Kendisi ise konvoyla Ankara'nın yolunu tuttu. Ayrılırken ikisinin de gözleri doldu, tam bir can dostluğuyla sarıldılar birbirlerine. Necmi, Bedri, bir hafta içinde ananı bacını al, ben senin oturacağın evi hem de Gazi Osman Paşa'da hazırlıyorum. Şöyle bir gazinoları, gece kulüplerini dolaşalım. Önce çalışacak mısın yoksa kaseti mi yapacağız karar verelim dedi. Bedri eve gittiğinde annesinin en sevdiği yemeklerle masayı donattığını gördü. Anasına ve kardeşine doya doya sarıldı. Aslında hapishane hayatı Bedri'yi görüntüde bıçkın gibi yapmıştı, yapmasına da annesine karşı saygı ve sevgisi daha da artmıştı. Fiziği de yerine oturmuştu. Bayağı yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Bedri yemekten sonra annesinin bundan böyle çalışmasını istemediğini ve dilerlerse hep birlikte Ankara'ya yerleşebileceklerini söyledi. Nazire pek istekli değildi. Pembe son sınıftaydı ve okul değiştiremezdi. Bedri annesine Topal Necmi'nin Etiler'de de iki dairesinin olduğunu ve isterlerse burada da oturabileceklerini söyledi. Nazire yine tedirgin oldu. Evladım, öyle lüks bir semtte kim kime bedavaya daire verir? Bu adam nasıl biri böyle? Ben korkuyorum dedi. Topal Necmi gerçekten Bedri'yi çok sevmişti. Ayrıca geleceğinin parlak olduğunu sezmişti. Gazi Osman Paşa'daki daireyi de üstüne yapmak istemiş ama Bedri tok gözlü olduğu için kabul etmek istememişti. Bunun üzerine Necmi bu daireyi istediği kadar oturması için vermişti Bedri'ye. Annesini ve kız kardeşini Etiler'deki lüks daireye yerleştirdikten sonra birkaç gün İstanbul'u turlayan Bedri, bir akşamüstü uçağa atladığı gibi Topal Necmi'nin yanına gitti. Tam bir ay boyunca Necmi ile büyük gazinolarda lüks gece kulüplerinde gezdiler, fotoğraflarını magazin dergilerinde gördüğü ünlü türkücülerle tanıştı, misafir sanatçı olarak sahneye çıktı Bedri. Sonunda beklenilen gün geldi ve Topal Necmi, Bedri'nin artık kaset hazırlama zamanının geldiğini ve hazırlıklara başlamasını söyledi. Önce söyleyeceği türküleri belirlediler birlikte. Tam 40 kişilik bir saz grubu eşliğinde kayıtlar tamamlandı. Necmi hiçbir masraftan kaçınmadığı gibi gazete ve dergilere sayfa sayfa ilanlar verdi. Her tarafı bez afişlerle, billboardlarla donattı. Ana haber bültenleri dahil tüm paparazzi ve eğlence programları, televoleler Bedri'nin peşine düştü. İlk kaseti yalnızca yurt içinde 500 bin satarken yurt dışına fabrika kaset yetiştirmekte zorlandı. Tüm gazinolar, menajerler Bedri'nin peşindeydi. Annesi Nazire ve kız kardeşi Pembe bile şaşırdılar bu başarıya. Topal Necmi briyantinli saçları, sarı ceketi ve ütüsü çift çizgili parlak siyah pantolonu değişik florlarıyla fotoğraflarda hep Bedri'nin arkasında yer aldı. Artık Bedri paraya para demiyordu. Topal Necmi de Bedri'ye karşı çok dürüsttü. Erkek kardeşi Bulut da Bedri'nin bütün işlerini takip ediyordu. Çok iyi anlaşıyorlardı Bulut'la ne Bedri. Bu durumda Topal Necmi'nin hoşuna gidiyordu. Bulut, Bedri'nin basın işlerini yürüten ajansın iki ortağından Belgin'i kendine, Nilgün'ü de Bedri'ye ayarlamıştı. Kızlarla genelde Bulut'un evinde buluşuyorlardı. Yalnızca cinsellikti onları bu kadınlara bağlayan. Nilgün de, Belgin de hem becerikli kızlardı hem de çok güzellerdi. Yatakta da çok iyiydiler. En büyük gazeteler Bedri'nin yaşam öyküsünü yayınlamak için sıraya girmişlerdi. Aralarında kesenin ağzını açanlar çoktu. Bir özel kanal da Bedri'nin hayatını dizi yapmak istiyordu. Bedri bir yılda artık tanınan, zirvedeki yıldızlardan biri olmuştu. Gelen yurt içi ve yurt dışı turne teklifleri o kadar çoktu ki bir türlü karar veremiyorlardı. Çantayı parayla dolduran Topal Necmi'nin kapısını çalıyordu. Sonunda Necmi ilk yurt dışı konserine Hollanda'da kendi gazinosunda vermesini istedi Bedri'den. Bütün medyayı da yanlarında götürdüler. Gazino tıklım tıklımdı. Program sonrası hep birlikte bir Türk restoranına gittiler. Yemekte Angelika'nın kız kardeşi Sarah da vardı. Bedri Sarah'ı gördüğü an dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Yanında Nilgün'ün oturmasına isyan etti. Yılların kurdu Necmi'de tam 11 yaşından beri görmediği baldızı Sarah'ı Bedri'nin çok beğendiğini hemen anladı. Beğenilmeyecek gibi değildi Sarah. Bu kız Türkiye'ye gelse şüphesiz hiçbir manken ya da şarkıcı eline su bile dökemez diye düşündü Necmi. Restoran Bedri'nin hayranlarıyla doluydu. Genç adam kimilerine imza veriyor, kimileriyle fotoğraf çektiriyordu. Bu yoğun ilgi nedeniyle yemeğini doğru dürüst yiyememişti bile. Necmi Bedri'yi hem bu kalabalıktan hem de Nilgün'den kurtarmak için şeytanca bir plan hazırladı hemen. Birden masadan kalkarak, "Hadi koçum, biz erkek erkeğe benim çocukluk arkadaşıma Kör Refik'in gece kulübüne gideceğiz. Biraz stres atarız," dedi. Bedri ve Bulut şaşırmışlardı. Nilgün ve Belgin öfkeli bir şekilde, "Peki misafirimiz olan gazeteciler ne olacak?" diye sordular. Öfkelenmişti Necmi, sesini yükselterek, "Bu iş için parayı siz alıyorsunuz, onları idare etmek görevi de sizin. Bu adamın rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Üstelik yarın Almanya'da 15 bin kişinin karşısına çıkacak," deyip fırladı. Ardından Bedri ve Bulut da geldi. Angelika ve baldızı Sarah'ı Necmi bir adamıyla birlikte ailesinin yanına gönderdi. Gerçekten de Kör Refik'in kulübüne gidip porno bir şov izlediler. Biraz da kafaları çektiler ama Bedri'nin aklı Sarah'taydı. Sonunda ağzından baklayı çıkardı ve Necmi abisine içini açtı. Necmi de Bedri'nin doğru dürüst bir ilişki yaşamasından yanaydı. Nilgün'ü hem çok uyanık hem de çok orospu buluyordu. Sarah ve Angelika yoksul bir ailenin kızlarıydı. Sarah bir birahanede garsonluk yapıyordu. Necmi gece oteldeki odasına dönmüş olan Angelika'ya durumu anlattı ve fikrini sordu. Angelika dünden razıydı böyle bir birlikteliğe. O da yemekte Bedri'nin halinden bir şeyler olduğunu anlamıştı. Sarah'ın Bedri'yle birlikte olması rüya gibi bir şeydi genç kadın için. Aynı gece sabaha karşı Topal Necmi, Angelika ile birlikte ailesinin oturduğu sosyal konutlardaki 40 metrekarelik evlerine gittiler. Angelika'nın alkolik babası hala yatmamış, önünde bir bira şişesi televizyon izliyordu. Sinema gişesinde bilet satan annesi ve Sarah çoktan uyumuşlardı. Necmi, Angelika kanalıyla lafı döndürüp dolaştırmadan anlattırdı. Yanında taşıdığı içi para dolu çantayı da ortaya koydu. Angelika'nın babası bu kadar parayı hayatında ilk kez görüyordu. Mavi gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacakmış gibi oldu. Bira şişesini nefes almamacasına dikti. Bedri, Almanya konserinde kuliste kendisini bekleyen Sarah'ı görünce çok şaşırdı. bir yandan Nilgün, bir yandan da medya mensupları hem Necmi'yi hem de Angelika ve Bulut'u düşündürmeye başlamıştı. Sara, Angelika'nın kız kardeşiydi. Ablasıyla birlikte Türkiye'ye gelebilirdi. Zaten o kalabalıkta pek kimse de Sara'nın farkına varmadı. Mümkün olduğunca Nilgün ve medya mensuplarından hep uzak kaldı Sara, Necmi ve Angelika. Türkiye'ye döndüklerinde Sara'yı ailesiyle tanıştırdı Bedri. Annesini ve Pembe'yi Ankara'ya çağırdı. Aslında albüm satışlarından ve ekstralardan gelen parayla Ulus'ta çok güzel bir villa satın almıştı Bedri. Annesini ve kız kardeşini oraya yerleştirmişti ama paparaziler kendisini adım adım izliyordu. Bu yüzden Sara'yı İstanbul'a getiremezdi. Zaten Topal Necmi de bir süre Sara'nın kendi evlerinde kalmalarını istemişti. Angelika kız kardeşinin kendisi gibi olmasını istemiyordu. Topal Necmi'ye imam nikahı değil resmi nikah kıydıkları takdirde Bedri ile Sara'nın birlikteliklerine razı olabileceklerini söyledi. Bedri yanıp tutuşuyordu Sara için ama şöhretin zirvesinde bir sanatçının evlenmesi, üstelik de bir yabancı ile evlenmesi zarar verebilirdi sanatçıya. Sonunda Necmi'nin kendisine hediye ettiği Gazi Osman Paşa'da oturduğu dairede gizli bir nikah kıydılar. Topal Necmi'nin her yerde adamları vardı. Her şeyi o kadar gizlilikle hallettiler ki kimsecikler duymadı. Bir tek sorun kalmıştı geriye, Nilgün. Onunla konuşmayı Bulut üstlendi. Nilgün'e her şeyi anlatacaktı. Bedri ile ilgili tek kelime ettiği takdirde başına nelerin geleceğini de bildirecekti. Nikaha Nazire, kızı Pembe, Bulut, Necmi, Angelika ve Bedri'nin çok sevdiği sazlarının yönetmeni Tuğrul katıldı. Şahitlerden biri Tuğrul, diğeri de Necmi'ydi. Nikah sonrası Hilton Oteli'nin çatısında hep beraber yemek yediler. Hafta arası olduğu için kimsecikler yoktu etrafta. Bedri ile Sara, Hilton'un kral dairesinde geçirdiler ilk gecelerini. Bedri hayatında sanki ilk kez bir kadınla sevişecekmiş gibi heyecan içindeydi. Sara'nın dipdiri memelerini emerken meme uçlarının fındık büyüklüğünde sertleştiğinin farkına vardı. Demek ki Sara da hoşlanıyordu. Ah, bir Türkçe konuşabilseydi. Onun aşk dolu sözcüklerine yalnızca gülücüklerle karşılık vermeseydi. Çalıştığı bir ahanenin çok Türk müşterisi olması nedeniyle Sara az çok Türkçe anlayıp konuşuyordu ama yeterli değildi. Bedri kafasından bu düşünceleri atmak istedi. Muhteşem bir kadının vücudu kollarının arasındaydı. Dili kayıyordu Bedri'nin o vücutta. Zaten heyecandan çok alkol almıştı. Sara'ya da bol bol şarap içirmişti. Birden boşaldığını hissetti. Halbuki Nilgün'le böyle olmuyordu. Saatler alıyordu boşalması. O gece sabaha kadar seviştiler. Sara'nın iniltilerinden onun da haz aldığını anlıyordu. Öğleye doğru çalan telefonun sesiyle yataktan fırladı Bedri. Yanında Sara'yı görmeyince tedirgin oldu. Banyodan gelen su sesiyle rahatladı. Ahizeyi kaldırdı, Bulut da arayan. Nefes nefeseydi. Bedri'nin konuşmasını beklemeden bir solukta "Oğlum, gazeteleri okudun mu? Hepsinde manşetsin oğlum, manşet. Bittik oğlum, biz bittik." Orospu Nilgün intikamını almış. Bütün hayatını anlatmış senin. Kız kardeşini öldürdüğünü, hapishanelerde yıllarca yattığını ve onunla olan ilişkini. Üstelik albümünde senle ilgili ne kadar fotoğraf varsa basına dağıtmış, dedi. Bedri yıkılmıştı. Şimdi hayranlarına ne açıklamada bulunacaktı? Çıplak olan vücuduna çarşafı çekti, başını iki eli arasına alıp daldı. Düşünemiyordu bile. Tekrar çalan telefonla yerinden sıçradı. Bu kez arayan Necmi abisiydi. Oğlum, bu orospuyla grup seksleri de yapmışsın. Elinde kasetler varmış. Şimdi beni tehdit ediyor. Bunları da basına verecekmiş. Para istiyor, para, dedi. Bir kez daha yıkılmıştı Bedri. Evet, birkaç kez Nilgün'le esrar içip birkaç kadın ve erkek birlikte seks yapmışlardı. Bir keresinde de Nilgün ona çok aşık olan travesti bir şarkıcıyı getirmişti. Esrarın ve de alkolün etkisiyle önce onunla sevişen Bedri, arkadan da Nilgün'le anal seks yapmıştı. Tam evlendiği, mutlu olduğu gecenin sabahında reva mı bunlar diye düşündü Bedri. Dolabın içinde duran ruhsatlı silahını kaptı. Hayatını karartan bu kadının da hayatını yok edecekti. Sara hala banyodaydı. Ona hiçbir şey fark ettirmemeliydi. Bu düşünceler içinde giyinmeye başladı. Bu kez kapı gümbür gümbür çalmaya başlamıştı. Kim o, dedi. Gelen Bulut'tu. Bedri'nin elindeki silahı görünce şaşırdı ve üzerine atlayıp elinden almaya çalıştı. Bedri direnirken silah patladı. Bulut kanlar içinde yerde yatıyordu.